Ayrım 23, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 244. Telefonlarını atıncaya kadar dinlendiklerini bilmiyormuş gibi davranacaklardı ama artık bunun bir önemi kalmamıştı. Telefonlarını atmalarına az bir zaman kalmıştı. İnes sol elinde tuttuğu telefonu adama doğru uzattı ve sordu. Park yerinde kimi arayacaktın? Grado'yu arayıp durumu bildirecektim. İnes adamın telefonunun tuşlarına baş parmağıyla dokunmaya başladı. Çağrı listesinde birkaç numara var dedi ve telefonu yatağa fırlattı. Kettle telefonu alıp Siliç'in son konuştuğu telefon numaralarını not etmeye başladı. Bazı numaraların önünde uluslararası kod yoktu. Diğerleri ise Slovenya'nın uluslararası telefon kodu artı 386 ile başlıyordu. Yurt dışından büyük ihtimalle Bosna ya da Hırvatistan'dan Slovenya'ya yapılmış telefon görüşmeleriydi bunlar. Numaraları daha sonra kontrol etmeye karar verdiler. Siliç'in otoparkta telefon görüşmesi başlatacak kadar zamanı olmadığı için adamın yalan söyleyip söylemediğini bilemeyeceklerdi. Gelen çağrıların hepsi gizli numaradan yapılan aramalardı. Buradan da bir bilgi almaları mümkün değildi. Pekala dedi Ketil. Üzerinde kimliğinizi ispat edecek bir kart var mı? Hem neden inanalım size? Mafya üyesi Sırplardan ya da daha kötüsünüzdür belki. Adam %100 Sloven dedi İnes. Aksanından anladım. Ljubljana İngilizcesi konuşuyor. Güldü esprisine. Siliç yılışık bir şekilde gülümsemeyle ne sanıyorsunuz dedi. İstihbarat ajanı üzerinde kimlik taşır mı? Taşısa bile sahte kimlik taşır. Ama isterseniz üzerimi arayabilirsiniz. Yine silah tutan elini biraz yana çekti. Sen bize Michael Jensen'in bulaştığı işin ne olduğunu anlat hele dedi. Güneydeki devletlerden Slovenya'ya kaçak sigara ve içki taşıyordu. Belki Batı Avrupa'ya gidiyordur kaçak mallar dedi Siliç. Ama dedi Kettle araya girerek. Kettle Michael'ı Moldovyalı kadınları taşıyan kamyonun şoförü olduğu bilgisini teyit ettirmek istiyordu. Ines araya girerek sen sus Siliç devam etsin dedi. Kettle'in ne yapmak üzere olduğunu fark etmişti ve engellemek istiyordu. Haklıydı. Siliç neler bildiklerini bilmiyor olabilirdi. Michael'ın o kamyonda şoför olduğunu mesela. Heyecanını kontrol etme sırası Kettle'e gelmişti. Ines tereddütle bakan Siliç'e başıyla işaret ederek devam et dedi. Polise göre bu kaçakçılık organizasyonunun arkasında bir Sırp şebekesi var. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Bu aslında polisin görevi ama bizden de yardım istediler. İyi de oldu. Artık izler yurt dışına taşmaya başladı çünkü. İstihbarat servisi olduğumuz için biz burada operasyon yapabiliyoruz ama Grado yapamaz dedi Siliç. Olayın Slovenya'dan yurt dışına taştığını nereden biliyorsun diye sordu Ketil. Her şey apaçık ortada. Siz de bir şeyler buluruz düşüncesiyle buraya gelmişsiniz. Biz arka planda duruyoruz. Deşifre olmadan suç ortamlarına girip operasyon yapmamız çok zor. Ama siz tanınmıyorsunuz ve amatörsünüz. Rahatlıkla çalışırsınız. Açıkçası Sova şimdi sizi çağırıcı kuş niyetine yani yem olarak kullanıyor. Biz de sizin başarılı olup olamayacağınızı izliyoruz. Olursanız ortaya çıkacağız. İçimde bir his doğru iz üzerinde olduğunuzu söylüyor. Buraya gelmeniz iyi olmuş. Bihaç bölgesi Slovenya'ya en yakın Bosna toprağıdır. Metlika sınır kapısını kullanıyorlarsa yakınlarda bir yerlerde depolarının olması büyük ihtimal. Ama Portoroz'da aslında dedi Kettle. Sen bir sussana adam haklı diye bağırdı İnes öfkeyle. Kettle sesini kesip İnes'in daha sonra kendisine bunları açıklamasını beklemeye karar verdi. Siliç anlatmaya devam etti. Bizler profesyoneliz ve siz hedefe yaklaşmaya başladığınız anda sayımız artacak. Şu an böyle bir durum yok ama umarım en kısa zamanda bir şeyler olur. Size tam güvenlik sağlayacağımıza söz veriyorum. Aslında sizinle, duraksadı İnes'e baktı. Daha doğrusu seninle bir anlaşma yapmak istiyorum.
Anlaşma mı?
Şebekeyi çökertir, adamları içeri tıkarsak bu haberi senden başka kimseye vermeyiz. Özel haberin olur. Ama tek ricam bu iş bitinceye kadar yazı başına oturmaman dedi Siliç ve dönüşümlü olarak ikisine de bakmaya başladı.
İnes teklifi biraz düşünmesi gerekirmiş gibi bir hava takındı. Kettle, Ines'e zaman kazandırmak için ''Bizi ne kadar zamandır yem olarak kullanıyorsunuz?'' diye sordu. ''Devreye girdiğimiz andan, Slovenya'dan ayrıldığınızdan beri bu stratejiyi uyguluyoruz. Vakayı kendi başınıza çözmek istediğinizi fark ettiğimiz andan beri. O yüzden sizi korumaya devam etmeyi öneriyorum. Ne dersin?'' Sivonik dedi Silik ve yine İnes'e bakmaya başladı.
''Bana bir sigara versene.'' dedi İnes.
Ketil bir sigara çıkarıp yaktı ve uzanarak İnes'e verdi. Göz göze gelmeye çalıştı ama İnes ona bakmıyordu. İnes'in teklifi düşündüğünü aynadan görebiliyordu. İnes aynaya bakmaktan kaçınıyor, duvara bakıyordu. Sigarasını birkaç nefes çektikten sonra kül tablasına bıraktı. Kararını vermiş gibi Siliç'e baktı.
''Tamam, anlaştık ama şartlarım var. Bizi izlemeyi bırakıp biraz öne geçmemize şans tanıyacaksınız. Biraz ilerleme kaydedince ya da yardıma ihtiyacımız olunca sizi ararız. Ne dersin?'' dedi İnes.
''Öne geçmek de ne demek? Sen neden bahsediyorsun?'' diye sordu Siliç.
''Bize telefon numaranı ver. Birer birer söyle numarayı.'' dedi İnes ve otel odasındaki telefonun aizesini kaldırdı.
Hat almak için sıfır tuşuna bastı ve Siliç'e bakmaya başladı. İnes ne yapıyordu? Gerçekten bu istihbaratçıyla işbirliği mi yapacaktı? Yoksa blöf mü yapıyordu? Siliç numarasını söylemeye başladı. İnes numarayı tuşladı. Ketil de elindeki kağıt parçasına Siliç'in numarasını yazdı. Telefon sinyali Bosna'dan Slovenya'ya ve oradan tekrar geri dönünceye kadar birkaç saniye geçti. Ardından Siliç'in telefonu çalmaya başladı. Ketil uzanıp az önce yatağa fırlattığı telefonu aldı, iptal tuşuna basarak telefonu kapattı.
''Ne demek istiyorsun? Sizin öne geçmenize fırsat tanımamızı isterken. O zaman sizi koruyamayız ki.'' dedi Siliç.
''Korursunuz. Burada bir haçta kalın. Biz arayınca hemen gelirsiniz.'' dedi İnes gülümseyerek.
''Ben burada bir dakika bile kalmak istemiyorum.'' dedi Siliç elleriyle dizlerine vurarak.
''Ama kalman gerekebilir dostum. Anlaşmamız devam ediyor hala. Ama rahatça araştırmamızı yapmak için serbest bırakmanız gerekiyor bizi. Halletmemiz gereken birkaç küçük iş var.'' dedi İnes. Başıyla kendi bilgisayar çantasını Ketil'e göstererek göz kırptı.
''Harika.'' diye düşündü Ketil. ''Demek İnes blöf yapıyormuş. Bu anlaşma lafını da adamın telefon numarasını elde etmek için yapmış. İşi şansa bırakmıyordu İnes.'' Ketil taviz vermeyen kadın gazeteciyi sevmeye başlamıştı. Artık karışmayacak, konuşmayı İnes'in yapmasını bekleyecekti. Duştan sonra planladıkları gibi Ketil bilgisayar çantasındaki dört kabloyu çıkardı. İnes silahı kaldırıp Siliç'e doğrulttu yeniden. Bu arada Ketil Siliç'in yanına gitti. Siliç teslim bir sesle ''Buna hiç gerek yok.'' dedi.
Ketil kusura bakma dedi ve Siliç'in ayak bileklerini kabloyla sandalyenin ayaklarına bağlamaya başladı. İnes ise gördükleri karşısında kahkahalarla gülmeye başlamıştı.
Ketil kablolarla her iki ayak bileğinin çevresine ikişer sıkı düğüm attı. Bileklerine ulaştığında da Siliç karşı çıkmadı. Adamın bileklerini de iki kabloyla bağladıktan sonra kabloları sandalyenin arkalığına iki kez doladı. Arkadan sıkıca üç düğüm attı. İki saat sonra resepsiyonu arar, gelip seni kurtarmaları gerektiğini söyleriz. Şimdi tek yapacağın şey sabırla beklemek dedi İnes.
Peki aramızda anlaşma olduğuna nasıl inanacağım diye sordu Siliç.
İçinde bulunduğu durumu kabullenmiş görünüyordu. İnes ayağının ucuyla kabloları işaret ederek, nasıl seni aradığımızda yardımımıza geleceğine inanıyorsak sen de bize inanacaksın. Hem ayrıca başka bir seçme şansın da yok dedi. Ketil'e başıyla işaret etti. Beliki yastıklardan birinin kılıfını çıkarıp Siliç'in ağzına tıkadı. Siliç sinirden patlayacak gibiydi ama sakin görünmeye çalışıyordu.
Çantalarını ve valizlerini aldılar. Pardesüleri hala üzerlerindeydi. İnes Siliç'in silahını ve telefonunu yatağın üstüne bıraktı. Kapıdan önce Ketil çıktı.
Görüşürüz. ''Kusura bakmazsan lambayı da söndürmem gerekiyor.'' dedi İnes ve başını çevirip arkaya bakarken kapının arkasındaki yuvasında asılı duran anahtar kartını yerinden çıkardı. Ketil kapı kapanmadan önce lambanın söndüğünü gördü. İnes'e el çantasını verdi ve onun valizini de aldı. Hızla koridorda yürümeye başladılar.
''Umarım tüm bunların iyi bir açıklaması vardır.'' dedi Ketil.
İnes var tabii, arabada anlatırım. Önce şu otelden çıkalım dedi ve koşar adımlarla merdiveni inmeye başladı. Resepsiyona indiklerinde Ines ödemeyi nakit yaparken Ketil etrafı kolaçan etti. Şüphelenecek hiçbir durum yoktu. Lobi neredeyse bomboştu. Otelden çıkış yapmaları bir dakikadan az sürdü.
Hoşça kalın dedi Ines sırf Hırvatça.
İyi yolculuklar dedi resepsiyon görevlisi. Hızla otelden çıktılar. Koşma dürtülerini bastırarak arabalarına yöneldiler.
Silah kullanmayı nerede öğrendin sen dedi Ketil.
Sonra anlatırım dedi Ines. Gözlerini arabaya dikmişti.
Anahtarlar cebinde olduğu için arabayı kullanacağı konusunda önceden anlaşmışlar gibi Ketil çantaları arka koltuğa atıp direksiyona geçti.
Ines de arabaya girince Ketil motoru çalıştırdı, arabayı geri vitese taktı, hareket ettiler. En kısa zamanda Aliye İzzet Begoviç Köprüsü'nü geçip nehrin karşı tarafına geçmeleri gerekiyordu. Bihaç'ın diğer camileri o taraftaydı.
''Bu adama inanmanı sağlayan şey nedir?'' diye sordu Ketil.
''Tudiç'le yaptığım telefon konuşması.''
''Ne dedi Tudiç sana?''
Metlika sınır kapısında çok kapsamlı insan kaçakçılığı yapılıyormuş. Benim de konuşurken zil zurna sarhoştu. Son bir iki hafta içinde kendisine reva görülen muameleye çok içerlemiş galiba.
Sarhoş muydu? Adama inanmak için iyi bir neden mi peki bu?
Gerçeği ancak çocuklardan ve sarhoşlardan duyarsın. Çıkar bakalım şu Danimarka telefonunu dedi Ines.
Ketil arabayı köprünün ortasında durdurdu. Şansına fazla trafik yoktu. Arkalarında korna çalan arabalar birikmeyecekti. Camı açma düğmesine bastı. İğnesin tarafındaki pencerenin camı inmeye başladı. Ketil telefonunu İğnes'e verdi. İğnes kendi telefonunu çoktan çıkarmış bekliyordu.
Telefonları birer birer korkulukların üzerinden Una nehrine fırlattı. Sova ajanları için arkada bıraktıkları son iz olacaktı burası.
Telefon sinyallerini takip ederek izliyorlardı. Ines bunu biliyordu. Ama yine de Ines'in stratejisini bir bütünlük içinde görmek zordu.
''Gerçekten yaptığın anlaşmaya sadık kalacak mısın? Onun için mi geri verdin silahını?'' diye sordu Ketil ve arabayı yeniden hareket ettirdi.
''Bilmiyorum ama en azından böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim. Hem ayrıca bir istihbaratçının silahını gasp etmekle suçlanmak da istemiyorum.'' dedi Ines.
''Siliç'in bu kadar rahat olması hiç hoşuma gitmedi.'' dedi Ketil.
''Tam bir profesyonel gibi davrandı. Başka bir seçeneği de yoktu. Yeterince arayı açtık.'' dedi İğnes ve Bosna'da aldığı telefonu çıkardı, tek bir tuşa bastı.
Slovence konuşmaya başlamıştı İğnes yeniden. Tudiç'le konuştuğunu anlaması zor olmadı. Daha önce duyduklarını teyit ettirip biraz daha ayrıntılı bilgi almak istiyordu İğnes.
Ketil öğleden sonra haritada belirledikleri iki camiden en yakınına doğru yola devam ediyordu. Çok geçmeden trafik lambalarının arkasında aydınlatılmış minareyi gördü. Trafik lambası yeşile dönünce arabayı hareket ettirdi. Kısa süre sonra duracağı için fazla hızlanmadı.
Camiye ulaşmadan önceki son yola saptı. Caminin bulunduğu yer tren istasyonuna yakın bir sanayi bölgesine benziyordu. Ketil yola sapıp motoru durdurunca İğnes'in telefon konuşması da sona erdi.
''Çalıştır arabayı.'' dedi İğnes.
''Neden? Burada inceleme yapmayacak mıydık?''
''Hayır, kuzeye gideceğiz. Oradaymışlar.''
Sanye Spor Salonu Ljubljana.
Helle Madsen topu tek eliyle tutmayıp iki eliyle kavradı. 1,5 metre ilerisindeki arkadaşı kendisine pas vermesini bekledi ama Helle topu geri göndermedi. Antrenmanda üzerinde çalıştıkları alıştırma buydu.
''Topun üzerinde fazla mum yok.'' dedi ve başka bir top almak için saha kenarına yürümeye başladı.
Ağır bir ısınma ve fizik kondisyon çalışmasının ardından topla çalışmalara başlamışlardı. Antrenmanların en eğlenceli kısmıydı topla antrenman ve her şey yerli yerinde olmalıydı.
Oyuncular ikişer ikişer birbirlerinin karşısında duruyor ve devamlı kullandıkları daha güçlü kollarıyla birbirlerine sert atışlar yapıyorlardı.
Helle güçlü sağ eliyle Sabina'nın sol eline kavitsiz atışlar yapıyordu. Sahaya çıktıklarında ikisi defansın her iki yanında yer alıyordu ve takımın en iyi şut atan oyuncularıydılar.
Antrenörleri Titek'in oturttuğu sisteme göre Sabina ve Helle ortada kısa paslarla atak geliştiriyor, Milena ile de duvar pası yaparak şut pozisyonu bulmaya çalışıyorlardı. Çalıştıkları kısa sert pas denemesini pazar günü Viborg'a karşı oynayacakları maçta uygulayacaklardı.
Antrenör Titek her maçtaki rakibe göre taktik geliştiren biri değildi. Bu yüzden her maç öncesi yaptıkları antrenmanlarda fazla bir değişiklik olmuyordu. Titek eski moda bir çalıştırıcıydı. Çeşitli oyun sistemleri defalarca çalışılıyor, antrenmanlarda bu sistemlerin eksikleri gideriliyordu. Bu sistemlere sadık kalarak oynamak antrenörün temel felsefesiydi ve genelde başarılı olduğu söylenebilirdi. Slovenya Ligi'nde Titek'in oyun sistemiyle başa çıkılamıyordu. Uluslararası maçlarda ise oyuncularına daha fazla özgürlük tanıyor, sisteminden sapmalarını hoş görüyordu. Takımın teknik ve taktik açıdan en iyi oyuncusu Helle ise sisteme bağlı kalmadan oyun içinde kendi kararlarını alabiliyor, istediği zaman şut çekiyor, istediği zaman son çizgiye kadar inerek oyunu geliştirmesine katkıda bulunuyordu. Uzun yıllardır değişmeyen, üzerinde iyi çalışılmış oyun düzeni ve Helle'nin kişisel kalitesi, Sanje kulübünün başarısının altında yatan sırdı. Helle Avrupa turnuvalarında oynadığı özgür stilini bırakıp, Slovenya Ligi'ndeki maçlara çıkınca antrenörün talimatlarına uymakta güçlük çekiyordu. Artık yavaş yavaş kendini engelleyen unsurlardan kurtulmaya başlamıştı. Başlangıçta riske girip beklenmeyen hareketler yaparak şut çekip sayı yapamayınca antrenöründen azar işitiyordu. Ama taraftarlar Helle'ye neredeyse tapıyorlardı. Titek de Helle'nin üzerine gitmiyor, ferdi çabalarına izin veriyor ve ondan alabileceği en yüksek performansı almaya çalışıyordu. Bir anlamda Helle'nin takım içinde özel bir statüsü vardı ama bunu hak ediyordu. ''Haydi bakalım A takımı B takımına karşı'' dedi Titek ve sarı antrenman yeleklerini dağıtmaya başladı. Takımdaki oyuncular A ve B olarak iki gruba ayrılmıştı ve takımdaki kızların hiçbiri kimin iyi kimin kötü olduğundan şüpheye düşmüyordu. Doğal bir hiyerarşi vardı ve tüm oyuncular bunu kabulleniyorlardı. Helle sarı yeleği giydi ve saate baktı. Bulundukları salon kulübün kendi sahasında zayıf takımlara karşı oynadığı maçlar için kullanılıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için hayati önemi olan Viborg'a karşı oynayacakları maç Tivoli salonunda oynanacaktı. Helle pazar günü maçın nasıl geçeceğini tahmin etmekte güçlük çekiyordu. Josip maça gelecek miydi? Yoksa hala onurunun kırıldığını düşünüp ne yapacağını bilemez bir halde miydi? Ama o ana kadar telefon açmamıştı Helle'ye. Josip'e acıyordu aslında. Helle'yi seviyordu Josip. Helle'nin mesajlarını kontrol etmesinin ve saldırgan davranışlarının nedeni Helle'ye duyduğu sevgiydi. Yine de Josip'in davranışlarıyla sınırı aştığını düşünüyordu Helle. Kendine bir sınır koymuşsa ve bu sınırı koruyacaksa geri adım atmaması gerekiyordu. Kopacaksa da kopardı ilişkileri. Bu kararlı tutumu Helle'nin antrenmanın son yarım saatinde işine yoğunlaşmasını kolaylaştırdı. Sonuç beklendiği gibi oldu. A takımı B takımını farklı yendi. Titek kenarda durmuş tıkır tıkır işleyen antrenmanı sessizce seyrediyordu. Helle karmaşık düşünceleri sonunda topladığı dikkati sayesinde neredeyse kendinden geçmiş gibi çalışıyordu sahada. ''Tamam bu kadar yeter'' dedi Titek ve oyuncular soyunma odasının yolunu tuttular. Titek Helle'nin yanına geldi ve ''Umarım pazar günü de bu konsantrasyon ve başarılı oyununu gösterirsin'' dedi. ''Daha bu ne ki?'' dedi Helle çok ciddi bir yüz ifadesiyle. Bir süre bu ciddi ifadesini koruduktan sonra kalın bıyıkları altından gülen Titek'e gülümsedi. ''Bugün bütün zincirlerinden kurtulmuş gibiydin sahada'' dedi Titek şaşkın bir ses tonuyla. ''Ben de bilmiyorum bana ne oldu böyle. Canım çok oynamak istiyor. Umarım sorun değildir.''
''Titek hayır sorun olur mu hiç? Bu formunu ilkbahara kadar korursan tüm kupaları alırız.'' ''Böyle devam etsen'' dedi ve sırtını sıvazlayarak Helle ile birlikte kenar çizgisine doğru yürüdü. Helle çantasını omzuna attı ve aynı anda telefonunun çaldığını duydu. Yedek oyuncuların oturduğu sıraya oturdu ve telefonu çıkardı. ''Arayan Josip miydi?'' ''Hayır değildi. Çok uzun ve yabancı bir telefon numarası görünüyordu ekranda.''
23. ayrımın sonu. Sayfa 252.